Ayrım 12, sayfa 188. 42. Gün açarken Derbent yöresine gelmişti. Yol yürümekten karnı acıkmış, sigarası iyice acılaşmıştı. Dere başına oturarak azlığını çıkardı. Ayaklarını iki yana açıp söğüt gölgesinde kuru bir yere oturdu. Sırtını söğüdün gövdesine dayadı. Karnını bir güzelce doyurdu. Üstüne eğilip dereden su içti. Su ılıcacıktı. Yöre çok soğuk olduğundan öyle geliyor olmalı. Çenesinden sular akarken bir sigara sardı. Zerde gibiydi sigaranın dumanı. Yemek üstüne öylesine tatlıydı ki melek, doyum olmuyor. Düğün toylarından bilir. Hele bu düğün toyu kara ayakların olursa. Sayısını unutursun sofraya gelen yemeklerin. Eskiden, çok eskiden köylüleri de yaparlarmış bir toy oldu mu. Ama felek öyle bir vurmuş ki köyün kamburuna. 5-6 çeşit çıkarabilen parmakla gösterilir, yıllar boyu anlatılır olmuş. Gel gör ki kara ayaklar için değil bu kural. Onlar bir toy verdiler mi yine eskisi gibi. Dizelenir de dizelenir koca sinilerin üstüne yemekler. Say say bitmez. Bir büyük şölen olur. Doyasıya, kanasıya yerler artık. Ağ işi başka oluyor. Banknotu yığın yığın, altını ölçekle ağların. Oysa yetim Hasan'ın bir karış toprağı yok ekilecek. Tanrı kullarını öyle bir sınava koymuş ki yeryüzünde hükmetinden sual olunmaz. Nerede dinsiz, imansız var dünya malıyla donatmış. Nerede muti, inançlı kulu var yoksulluğun en koyusuyla bunaltmış. Bir sınav böylesine acıya değer mi? Bir sınav için insancıkları böylesine boğmak ününe yaraşır mı ey koca Tanrı? Yaraşmaz. Ama bilinmez, işine karışılmaz ki. Elbet bir bildiği var onun. Ninesi öyle demez miydi? Bir bildiği var ya, bunların da bildiği çok. Bizi çalıştırdılar yıllar boyu. Ormanı tükettirdiler. Açılan yerleri aldılar elimizden. Odun, kömür hiç pahalanmadı dedik. Yüce Tanrı'nın işi meğer değilmiş. Kara ayakların işiymiş. Bizim aklımız suya erinceye onlar Hanna'yı kurdu. Ve de ağalıklarını ünledi tüm bozdağı. Sonra da hem azdılar hem yozdular. Tanrı deneyini bunlar için kurarmış. Verirmiş malı melali ardından bakarmış ne yapacak diye. Dudu ninesi bir gün kızmıştı yine. Böyle konuşulup dururken hadi oradan demişti. Tanrı ne tapucudur ne de sandık emini. Hiç bile o vermiyor kimseye hiçbir şey. Uğraşıp didindik biz. Eloğlu saflığımızdan yararlanıp üstüne oturdu. Hepsi bu. Sünlü dayısı nasıl köpürmüştü o zaman. Yine günaha giriyorsun diye nasıl babalanmıştı. Hemen susmuştu ninesi. Tövbe demişti sonra. Demek günaha giriyorum ha. Demek biz çalışırken onların yan gelip yatması da bu deneyin içinde ha. Olsun. Tanrı'dan gelen başımızla birlik ne diyelim. Yine ninesine dalıp gitmişti, toplandı. Yolu ıraktı. Bugün ve gece yol alması gerekiyordu. Bir acelesi, bir bekleyeni yoktu kentte. Yoktu ya, madem iş bulup çalışmaya gidiyordu, gün yitirmemeliydi. Bir sopa kesti söğütten, bileği kalınlığında. Yürürken yonttu budaklarını. Azık torbasını ucuna bağladı. Yorganın ipi boynunu acıtmıştı, yer değiştirdi. Gün bitmiş, akşam karanlığı tepelerin üstünden patikaya doğru almıştı. Hasan sopasını patikanın taşlarında tıkırdatarak kente doğru yürüyor. Kurt kuş olurdu bu çıplak tepelerde. Hele şimdi. Kar yeryüzünü beyaz örtüsünün altında gizlediği için de azgın olurdu tümü. Aç olurdu. Aç olunca da saldırırdı hiç bakmadan. Sopayı sıkı sıkı kavradı. Bir umudun ardında koşayım, bir acıyı unutayım derken kurda kuşa yem olmak vardı hiç yoktan. Titredi Hasan. Kuşkuyla çevresini dinledi. Kendi ayak seslerinden başka tek tıkırtı yok yol yöresinde. Ama ses çıkarmazdı ki canavar, ansızdan gelirdi. Ansızdan yapışırdı adamın ensesine. Oluk oluk kanını akıtırdı. Etlerini parçalar, bir güzel yerdi sonra. Durdu. Bacakları titriyordu. Sopasına dayanıp tekrar dinledi çevresini. Hiçbir şey yoktu işte. Korkusundan utandı. Yaraşır mıydı ona korkmak? Başını sallayarak yürümeye başladı. Bir can için bunca korkulmazdı. Yunan ensesine süngüyü dayadığında daha yakın değil miydi ölüme? Yakındı. Öyleyse neden korkuyordu şimdi? Elinde kocaman sopa vardı. Canavara haklardı daha yanına varamadan. Beyninin üstüne bir tane indirdi mi? Sert sert vurdu sopayı yere. Öksürerek gırtlağını temizledi, bir türkü tutturdu. Gece karanlığı koyulaştıkça Hasan'ın yorgunluğu da arttı. Tutturduğu yönde gidiyor ama nerede olduğunu bilmiyordu. Her yanı dümdüz kar altındaydı. Tümseklerle çukurlar belirsiz. Kar iyice donduğu için sert. Kentin ışıkları görünmediğine göre daha çok yolu var. Ayakları yukarıdan yukarıdan adımlıyor. Yokuşu tırmanır tepeye varırsa belki bir sığınak bulabilir. Bu kar beyazlığında kolay görünür ışıklar. Gecenin koyuluğu karın aklığında hep sabahın yalancı karanlığını andırıyor. Kente yaklaşmakta olduğunu bir kardan anlayabilecek. Karlar erimeye yüz tuttuysa ovaya yaklaşıyor demektir. Kışın bu zamanında ovada kar kalmaz. Ovaya yakın tepelerde de. Biraz daha yürüyünce düşündüğü çıktı. Yer yer çimenler belirmeye başlamıştı. Kar perçemlerini toplamış. Giderek çimenlik adalar daha da büyüyor. Göz kapakları gittikçe ağırlaşıyor Hasan'ın. Uyudu uyuyacak. Ama kar var yörede. Kar varken uyumak doğru değil. Kuytu bul, karın üstünde yat derdi ninesi. Yeter ki rüzgar almasın. Yer aldı mı kar, hiç belli olmaz. Ya donar, kazık gibi dondurur adamı, ya da sulanıp erir, o zaman daha da kötüdür. Bir hasta olur ki kişi, punta olur. Çok uğraştırır insanı. Karda yatacaksan, kuytu bulacaksın, unutma. Kuytuyu nerede bulacak ki? Bildiği yolun üstündeyse kuytu bulmanın mümkünü yok. Başka yerlere düştüyse kente varamayacak demektir. Bir görse ışıkları, bir köyün üstüne düşse, varsa bir eve ya da köy odasına, yorganını uzatıp bir yatsa, ayakları kendiliğinden geriliyor artık, uyumalı. Biraz kestirmeli hiç olmazsa. Yoksa bir adım daha atamayacak. Kar da bitti işte, çimen çevresi yumuşacık, yağır yağır. Ayağına dolanıyor nemli çimenler. Olsun, yorganı var. Nem yorganın içinden geçinceye o uykusunu alır. Serdi yorganını. Sonra içine girip sarındı iyice. Ve ayazın farkına bile varmaksızın uykuya daldı. Sabah olurken gözlerini açtı. Terli bedeninde, yorganın içinde de olsa gecenin soğuk eli dolaşmış, her yanı tutulmuştu. Tüm kulunç olmuştu bedeni. Ninesi sağ olsaydı şimdi, burada bulunsaydı, kırıverirdi kulunçlarını. Şifalı ellerini bir gezdirirdi kulunçların üstünde, bir ovalardı onları, hiçbir şeyi kalmaz, kuş gibi kalkardı ayağa. Her kıpırdanışında ince bir sızı iğneliyor ellerini. Bir süre kıpırtısız uzandı olduğu yere. Güneş gökyüzünde iyice belirinceye öyle kaldı. Ova sıcağı yerlendi yüzünde, kızardı bedeni şimdi. Kızar, kulunçlar gevşerdi, bekledi. Kulunçları gevşeyinceye direndi yorganın içinde. Farkında değildim ama ninemden bayağı bir şeyler öğrenmişim ben de diye düşündü. Yorganın içinde oturup bir süre çevresini süzdü. Kentin üstündeki Toptepe'nin düzlüğündeydi. Sevinçle doğruldu bu kez, kente gelmişti. Demek yorgunluğu ve uykusunun gelmesi bundandı. Öyle yürümüştük ki yolu kente gelinceye kadar hiç duraklamamıştı. Kenti seyre koyuldu olduğu yerden. Savaş geçili yıllar olmuştu. O zaman da kenti seyretme fırsatı bulamamıştı bir türlü. Başka zamanlarda ne bu tepelerden geçerlerdi ne de kente dönüp bakmalarına izin vardı. Savaş sırasında nasılsa gidebilmişti kenti. O da ova yönünden, böylesine yüksekten hiç görmemişti. Evler küçük küçük görünüyordu. Sabah güneşi damların kiremitlerinde yansıyor, kızıl parıltılar saçıyordu çevreye. Sokaklar patikalar gibi, birbiriyle bir doğrultuda kesişiyor. Damlar, evler yepyeni kentte, beyaz badanalarıyla pırıl pırıl. Kentli varlıklı, güçlü. Oysa Dursu Nefes'i kaç kez anlatmıştı. Yunan, Dumlupınar'dan önlerine düştükten sonra Alaşehir'i, kasabayı, hatta İzmir'i insanı, malıyla, canıyla cayır cayır yakmıştı. Alaşehir Tepe Mahallesi'ndeki evlerin dışında tümüyle kül olmuş. Yanık kokusuyla burun sızlatan İsliören'e dönmüş. Kasaba da öyle. İzmir ise 3 mahallesini yitirerek kurtarmış paçasını. Bir de şimdi gel gör. Koca kent hiç yanmamış sanki. Yengisini kutlarcasına cam çerçeve değişivermiş sanki. Nerede minaresinden eten Mustafa Bey çatışmasını seyrettiği kent, nerede bu? Onun yolları eciş bücüş. Binaları çöktü çökecek gibiydi. Bununsa kocaman caddeleri, yepyeni evleri var. Kiremitlerin parıldamasından bile belli bu. Kim bilir aşağısı ne güzeldir. Buradan küçücük görünüyor her bir şey. Binalar, oyuncak kulübeler, caddeler birbiriyle kesişen çizgiler gibi. Elini uzatsa istediğini istediği yere sürer, kıpırdatır. Ve fiskelese yıkar her şeyi. Kollarını tüm genişliğiyle açıp bir sarsa kucaklar kenti. Kucağında taşır gider. Caddelerde gidip gelen birkaç insana parmaklarının ucuyla hafif fiskeler vuruyor, yitiveriyor insanlar. Fiskelerden kaçınmak için koşuşuyorlar. Hasan bağışlamış bir büyük kıvancıyla üstünü başını silkeliyor. Yorganı açılmış olmalı. Çimenlerden nem kapmış bu satları. Yan taraftaki patikadan bayır aşağı inmeye başlıyor. Patikanın birleştiği ilk sokağa dalıyor. Yürüdükçe daralıyor sokak. Oysa yukarıdan bakarken böyle daralan sokakları hiç görmedi o. Küçücük, kulübeler gibi görünen yapılar yanlarına gelince devleşiyor. Her biri birer hanay oluyor Hasan'ın gözünde. Yangından sonra nasıl yapmış bu hanayları kentli? Kara ayak oğullarını varlıklı bilir onlar. Anlaşılan kentlinin her biri bir kara ayak oğlu. Bunca ağanın olduğu yerde de bitiktir ırgatın işi ya. Tanrı geleceğini kutlu kılsın artık. Yürüdüğü sokak bir duvarla kesiliyor. Şaşılıyor Hasan, afallıyor. Ne garip işler yapıyor bu kentli. Koca ovada yer tükenmiş gibi gelip yolun ortasına dam kurmuş. Hem evlerinin tümü de birbirinin üstüne yığılmış gibi yan yana. Duvarları var yüksek yüksek. Sokaklara sahip çıktığına göre kentli, şimdi onu görürse buralarda başına bir iş getirebilir. Benim toprağımda ne arıyorsun diye sorsalar ne cevap verecek? Geri döndü. Patikanın başında başka bir yol aradı kendini. Buldu. Taş döşeli, dosdoğru inen bir caddeye çıkmıştı. Sapmadan yürüdü yolun kıyısında. Tulumbacılarının alçasısı şak şak şakırdıyordu yolun taşlarında. Ürktü Hasan. Kendi ayak seslerinden ürkerek dönüp baktı arkasına. Sonra yol nereye giderse gitme kararıyla yürüdü yeniden. Ses kendi ayaklarından geliyordu. Demek kentte kalsa nalçalı papuç giyemeyecek. Kent çocuklarının bağlarda bile nalçalı papuç giymemesine şaşırdı zaten. Çok şıkırdattığı, nallı hayvan geçişini andırdığı için giymiyorlarmış demek. Yol kıvrılmaksızın iniyor. Hasan çarşıya gelince rahat bir nefes aldı. Çok az değişmişti çarşı. Yine dükkanlar yan yanaydı. Daha yeni, daha güzel. Ama sokaklar, caddeler aynıydı çarşıda. Aradığını kolay bulabilirdi, bir aradığı olursa. Kalaycının dükkanının önünden geçerken bir baktı. Başkası vardı içeride, tanıyamadı. Ayı dayısının onu her zaman bıraktığı hana uğramayı kurdu. Hele bir akşam olsun da o zaman giderdi. Hancı tanırdı onu. Tanrı ve yer açardı savaş sırasında olduğu gibi. Eski günleri anar, Ali dayısından söz ederlerdi. Belki görmüştür hancı. Topal Ali dayısının nasıl vurulduğunu görmüştür. Bir iyice öğrenir ondan. Köye gelen haberlerde anlatılıyordu nasıl vurulduğu. Ama açık değildi. Belki hancı gördüyse daha iyi anlatırdı ona. Sonra gidince o da köylüsüne anlatırdı duyduklarını. Bağlarında çalıştığı kimselerin yanına da pek gidemezdi ki. Kış günü onu görürlerse köyde kıtlık var sanırlardı. Hemen düşürürlerdi yazın ücretlerini. Zaten pek bir şey aldıkları yoktu. Büyükleri her zaman kentlinin çok kurnaz olduğunu söylemez miydi? Buluttan nem kaparmış kentli ve hemen hesabına bakarmış işin. Kendine ne kar kalacak düşüncesine yatarmış. Şimdi o gider, ben kışın da çalışmaya geldim derse yoksullukları ortaya çıkar. Az iş verirler bakarsın. Az ücret ödemek için bunu fırsat sayarlar. En iyisi hiçbirinin yanına uğramamak. Hem kalaycı değiştiğine göre belki başka ölenler de olmuştur. Belki ölmüştür kalaycı ya da hastadır. Geçen yaz ne diyordu Dudu ninesiyle konuşurken? Ben de gidicilerdenim artık demiyor muydu? Nasıl söyleşi kurarlardı yaz akşamları? Kardeş bellemişti kayalar köylüsünü o. Bozgun'da konuk edindiler diye. Şimdi niye yoktu acaba dükkanında? Daha ötesi neden tezgahında başkaları çalışıyordu? Besbelli ya hastaydı ya da kayalarla ahbaplarının yanına gitmişti. Helvacının önünden geçerken durakladı. Helva beyaz mermerin üstüne yenice dökülmüştü. Susam, çöven ve yanık şeker kokusu genzini yaktı. Taze helva yumuşacık olur. İplik iplik ayrılıp erir kişinin ağzında. Bir de yanında beyaz pazar ekmeğinin tazesi oldu mu, bir dağ köylü için yiyeceklerin en iyisi, armağanların en değerlisidir. Hasan bir türlü geçip gidemiyor. Dükkanın önünde çakılıp kalmış. Karnı bir gurulduyor ki, canı helvayı çektikçe açlığı kuduruyor. Yanındaki mecidiyeler yeter nasılsa. Yeter ya, ne kadar isteyecek bilmiyor Hasan. Köyde olsa atsızın bayat helvasından isterken kuşkusu yok. Bana helva ver der, verir. Ve ne kadar verirse yazar hesabı. Daha doğrusu çeteleye çentik atar kendince. Burada bilemez ki. 5 kuruşluk dese belki az ister, kızar adam. 10 kuruşluk dese bir öğünde 10 kuruşu yedi mi tez zamanda aç kalır. Bir öğünde değil bu canım bir kez. Canı istedi şimdi yemesin olmaz. Atsa yaptığı gibi yapar. Helva ekmek ver emmi der. Ne verirse adam, ne kadarlık verirse kaylolur. Hem öğrenir. Kentte ne kadar helva alınıyor, ne kadar tutuyor bir öğünlük bilir. Girdi kapıdan. dükkanın yan tarafına iki yanında peykesi olan kaba tahtadan uzunlamasına bir masa vardı. Peykenin bir ucuna ilişti Hasan. Helvacı yürüdüğü sürece onu süzmüştü. İşte yine tekinsizlik geldi buldu onu. Birkaç kuruşta siftah yapacak sabah sabah. Bu ırgatlar hep böyledir. Gelirler kurulurlar dükkana. Sonra azık torbasından ekmeğini çıkarıp 20 paralık helva derler. İşin yoksa durmadan tas tas su taşı bunlara. Helvayı küçücük küçücük koparıp kocaman lokmayla yutar. Susadıkça tasa yüklenir artık. İşte bu da onlardan. Şimdi açar torbasını, koca somunu kor masanın üstüne ve 20 paralık helva kes bakalım emmi der. Oysa siftah dediğin güçlü olmalı. Şöyle attığın zaman yerde tıngırdamalı para. Sakalına sürerken ürpertmeli. 40 parayla 20 parayla siftah yaptı mı akşama kadar rast gitmez artık. Hep küçük küçük alışveriş olur. Ona kalsa siftah etmeden böylelerini dükkandan içeri sokmaz. Sokmaz ya, babası derdi her zaman. Siftahın uğuru miktarında değil, adamındadır. Adam vardır, gelip mermerin üstüne döktüğün yarısını kestirse akşama kadar bir daha bıçak vuramazsın. Adam vardır, 10 paralık helva alır, 2 kez daha helva döversin içeride. Sen ol, miktara değil adama önem ver. Bakarsın bir tekinlisine çatmışsın. Bakarsın bir ayağı uğurlu sürüyüp girmiş ayağını. Bu yüzden artık eksik, ağa, ırgat deme. Tümünü saygılı karşıla. Ekmek teknen gözüyle bak ki Tanrı da saygının karşılığını versin. Babası ona böyle derdi. Şimdi o da oğluna aktaracak aynen. Ve helvacılar sülalesinde gelenek olduğu üzere yaşına bakmadan peykenin ucuna ilişen Hasan'a döndü yüzü gülerek. Buyur ağam, hoş geldin. Hoş gördük emmi, Allah hayırlı işler versin. Sağ ol, bir isteğin mi var? Canım çekti emmi, helvan pek güzel. Bana biraz helvayla ekmek verir misin? Elbette ağam, hemen. İşte, parasını dememiş, ne kadar istediğini söylememişti. Kendince keserdi, ekmeği de, helvayı da. 20 paralık yapmazdı da bir kuruşluk yapardı. Bir kuruşluk da ekmek, yine iyiydi. Sabah sabah hiç belli olmuyordu durum. Babasının hakkı vardı. Helvacı gülerek uzun bıçağını aldı eline. Hasan derinden bir oh çekti. Pot kırmamıştı. Adamın girerken asılan yüzü gülüvermişti. Demek hata yapmadı, konuşabildi kentliyle. Hem de isteğiyle sevindirerek. Yağlı kağıdın üstünde tarttı taze helvayı. Ekmeğin tazeliği daha keserken belliydi. Sünger gibi inceliyormuştu bıçağın altında. Yarım ekmekle bir topan helvayı önüne koydu adam. Ekmekten dumanlar çıkıyordu. Beyazlığı gözünü alıyordu Hasan'ın. Kentli tombul tombul olurdu elbet. Bu ekmek katık bile istemezdi. Hiç katıksız giderdi kuşkusuz. Bir koca lokma kopardı ekmekten. Bir parça da helva attı ağzına. İnce kesmişti helvayı ustası. Dilimlerinden birini olduğu gibi attı ağzına. Eriyiveriyordu. Ekmek de helvada. Daha ağzına alır almaz eriyiveriyordu. Kocaman tasa küpten su doldurduktan sonra önüne koyarken karşısına oturdu helvacı. Irak'tan geliyorsun galiba dayıoğlu. Irak'tan. Bir iş için mi bu geliş? İş için. Helvacı süzdü Hasan'ı, Hasan da helvacıyı. Kentiyle konuşmalarını yasaklamışlardı onların. Hiç de kötü görünmüyordu adam. Hiç de anlatıldığı gibi değildi işte. Daha konuk olarak geldiklerini de biliyor. Savaşın civcivinde tanıyordu. Ama sonra kentte yine bağırıp çağırmışlardı. Belli olmuyordu kentli gerçekten. Belli olmadığı için de temkinli olması gerekti. Bakarsın bir oyun çıkar altından. Bakarsın bir sakametlik baş gösterir. Helvacının canı sıkılıyordu sabahtan beri. Konuşacak birini arıyordu, işte bulmuştu. Ama çekiniyordu konuşmaya. Biraz deşse, biraz kurcalası altını. İş kendin için mi? Yoksa köyün işi filan mı? Kendim için dayı. Kendin için ha? Desene, yağlı bir ağa buldun, yanaşacaksın kapısına. Bütün bir yıl çalışacaksın bu kararla. İyi, Tanrı kolaylık versin. Ama kusura kalma, sizin işlerinize benim aklım hiç ermiyor. Gelip buralarda el yanında çalışıp didiniyorsunuz. Sonra kazandığınızı götürüp kız babasına teslim ediyorsunuz. Seninki de öyle mi? Ne gibi? Başlık için mi bu çalışma? Güldü Hasan. Değil ağam, başlıkla bir ilgisi yok. Ha, iyi öyleyse, hiç aklım almıyor bu başlık davasını benim. Bazı töreler bazı kişilere ters gelebilir ağam. Gelebilir ya, yine de uyulur onlara. Ters ki ne ters? Sanki satıyormuşum gibi gelir bana. Bir kızım olsa da başlık istesem. O kızı haraç meraç satıyormuşum gibi gelir. Biraz öyle. Ama kız evi kızın çalışmasından yoksun kalıyor. Hem kız verdiği başlığı kısa sürede çıkartır, meraklanma. Demek sen başlıktan yanasın. Töremdir dayı, töreye saygılıyım ben. Başını salladı. Sonra gözlerini gözlerine dikti Hasan. Bizde böyle töreler yok. Var ağam. Var ya, kişi kendi töresini ayıramaz. Çünkü onu benimsemiştir artık. Var mı? Nereden çıkardın bunu? Var ya, sizinki altın hesabı, takı hesabı. Ondan pek açık değil. Ne olsa kentlisiniz siz. Kibarsınız. Biz dağlıyız. Açık açık yürütürüz pazarlığı. Siz gizliden. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok ki. Şu kadar altın, şu kadar beşi bir yerde takmazsa kızı vermem demez misiniz? Dersiniz. Öyleyse bunun bizim başlıktan farkı ne? Hiç. Yalnız daha kibarca. Verdiği kendine gidiyor gibi görünen bir gelenek. Oysa sizin kızlarınız ev işinden gayrısına el vurmaz. Bizde öyle değil. Bizde belki verdiğin sana gelmiyor ama bir yaşam boyu emeğini veriyor. Tarlasında, çiftinde, yaz günü ovanın bağlarında kazandığını hep kocası alır. Çok konuşmuş gibi sustu birden. Çok konuşmuştu. Helvacı başını salladı. Doğruydu dedi. Doğruydu ya, kadının çalışması da bir sakat gelenekti. Ne demekti kadının çalışması? Bizde kadının dışarı iş işlemesi ayıptır. Hiçbir şey ayıp değildir dayı. Meğer ki zorunlu olasın. Siz varlıklısınız. Adam çalıştıracak güce sahipsiniz. Olmayın da görün bakın. Ayıp oluyor mu? Hem... Sustu yine. Durmadan açık veriyordu. Neyine gerekti onun kentliyi eleştirmek? Helvasını yesin, kendine yatacak bir yer bulduktan sonra iş arasındı. Lafa tutulursa burada akşama ederdi işsiz güçsüz. Ama bırakmadı helvacı, söz açtı yeniden. Hem ne? Kanı ısınmıştı bu adama. Sorarken, yanına otururken dostça davranmıştı. Yoksa ne gereği vardı bir kentlinin bir dağ köylüyle konuşmasının? Helvasını yer, parasını verip çeker giderdi. Gelip söyleşi kurduğuna göre canı sıkılıyor, söz atacak birini arıyor olmalıydı. Hasan'la konuşsun, ne çıkar? İçinde çöreklenen korkunun giderek gevşediğini, eridiğini hissediyor, seviniyor. Hem yaşam tek kişinin kaldıramayacağı kadar ağırdır. İki kişi omuz verirlerse ona daha bir kolay çekilir yükü. Bizde töre böyle der. Bir elin nesi var, iki elin sesi var derler bizim dağlarda. Bu yüzden karı koca birlikte çalışırlar. Daha mutlu olurlar böylece. Daha çok buğday alırlar damlarına, daha yeni esbaplar giyerler, çocukları daha iyi bakılır. Bak bunda haklısın galiba. Bizde kadının dışarı işi yapması ayıp olduğundan aç kalır, çıplak gezer de gidemez işe kadın. Gidemeyince de tüm yükü erkek omuzlar. Dediğin gibi güçlük çeker. Ama bizim töremiz de budur, ne yaparsın? Töreye karşı gelinmez. Bir kez yasa kılındı mı töre, artık karşı gelmenin mümkünü yoktur. Helvasını bitirdi, ekmeğini de. Koca tası dayadı ağzına, kana kana su içti. Diliyle dudaklarının kıyısında kalmış kırıntıları topladı. Sonra elinin tersiyle ağzını sildi. Gözlerinin içine baktı helvacının. Borcum dayı? 2 kuruş. Kadife kesesindeki bozukluklardan 2 kuruş ayırdı, uzattı helvacıya. Adam parayı alırken güldü. Yanaşmalık mı yapacaksın yoksa işçilik mi? Yanaşmalık. İş buldun mu? Ne cevap verseydi acaba? Daha ilk gördüğü adama iş bulamadım derse sorarlardı. Madem iş bulamadın, ne işin var kentte? Adam bu soğukta deli olsa ininden çıkmaz. Sen işsiz güçsüz niye geldin? İşim dolup duruyor. En iyisi buldum demesi. Bir işim var derse bir oyun edemez adam. Ne oyun edebilir ki? Hiç. Onlar kendi yarattıkları korkularından korkuyorlar. Kentliler de kendileri gibi insan işte. Yok, onlar güçlü, varlıklı, patron onlar, patronları. Hasan'ın geciktiğini görünce üsteledi helvacı. Cevap vermedin ya, iş buldun mu? Neden üsteliyordu bu kadar? Bir bildiği mi vardı? Daha kapıdan girerken kim olduğunu biliyor muydu yoksa bu kent esnafı? Ninesi derdi de inanmazdı. Onlar adamın aklındakini görürler, sihirbaz gibidir tümü. İşte şimdi yine öyle oldu. Eğer aklındakini görüyorsa işsiz olduğunu bilir. Niye soruyor? Anladı, ona söyletecek. Söylemeyecek işte. Hiç tanımıyor bu helvacıyı. Hiç tanımadığı için de açık vermeyecek. Buldum, bir yerim var. Ya, çok iyi. İnanmamıştı ona helvacı. İş bulan adam doğru ağasının yanına giderdi. Belli olmazdı ki bu köylüler. Helvayı gördüler mi hele, hiç dayanamazlardı. İki elleri kanda olsa birkaç lokma atıştırmadan işlerine dönmezlerdi. Bu da onlardan biri olmasın? Değil ama, kaç yıllık esnaf o. Adamı bir bakışta tartar. Bu iş bulmuş bir insan değil. Öyle de kanı ısındı ki. Çobanlık bilir misin sen? Az biraz anlarım dayı. Tanrı sürünün bereketini arttırsın, yoksa koyun mu besliyorsun? Yok, benim için değil. Benim ova köylü bir ahbabım vardır da sürü düzüyor. Yalnız iyi bir çoban arıyordu. Kanım kaynadı sana. Hadi gel, vazgeç ağanın yanına girmekten. Seni göndereyim ona, iyi para verecek. Yok, olmaz şimdi dayı, söz verdim bir kez. Peki sen bilirsin. Ama bir haftaya kadar uyuşamayacak olursan gel. Bana tembihlemişti. İyi bir adam bulursan gönder diye. Hoşuma gittin sen. Eğer boşta olsaydın hemen git derdim. Gerçi yanaşmalık iyi para getirir. O aylıklı iş. Ama çobanlığı da yabana atma. Bir kez rahatsın. Kışın yaylaklar karla kapandı mı işin sıcak damda. Ağla çekersin davarı, yan gelir yatarsın. Yanaşmalık da öyle mi ya? Bir iş bulunur, alan işi, çalışkan adam bunlardan korkmaz bilirim. Ama çobanlık da çok rahattır. Bak düşün taşın. Eğer aklın keserse hemen göndereyim seni. Sağ ol dayı, çok sağ ol. Ama söz verdim. Dönmek olmaz şimdi. Hele bir gideyim bakayım. Eğer uyuşamazsak dediğin gibi haftaya kadar gelirim. Kalktı. Dükkandan çıktı. Ya gerçekten kanı ısınmıştı helvacının ona ya da işçi yoktu kentte. Yoktu da çalışmak isteyen kapanın elinde kalıyordu. Bir de eskilerin anlattığı köylü vardı. Kandırırmış adamı kentli. Salt alay olsun diye altından kaçarmış. Ve sonra kıkır kıkır gülermiş karşısında. Oyuna getirirmiş bir de. Acı çektirirmiş. Daldı çarşının sokaklarına, dolanarak yürüdü. Bir yerlerde işçi pazarı kurulduğunu duymuştu. Ama hiç gerekmediğinden nerede olduğunu bilmiyordu. Kış işi de yapan işçiler vardı bağlarda. Yazın birlikte üzüme girdiklerinde onlar söylemişti. Genellikle erkek işi olurmuş kışın. Ve köylerini bırakıp gelirmiş erkekler. Yazın da olurmuş erkek işi ya, kışınki kadar tatlı para vermezlermiş adama. Bir çekicilikte para olurmuş yazın. O da kaç kişiye bir çekici düştüğüne göre tüm kesiciliğe kalıyorlar demektir. Oysa kışın toprak bellemek, çapalanmak ister. Bel çapa kesicilikten çok daha kazançlıdır. Daha çok yorar kişiyi elbet ama parası da çoktur. Bir kış devamlı çapacılık yapabilse kişi, bel belleyebilse dağ yöresinde 4-5 dönümlük tarla parası biriktirirmiş. Şimdi işten önce yatacak bir yer bulmalıydı. Yorganını serecek, başını sokacak bir yer peyledikten sonra iş aramaya çıkacaktı. Gerçekten dedikleri kadar varsa kış kazancının üstüne yaz gelirini de ekledi mi, hayallerine bir adım daha yaklaşmış sayacaktı kendini.